Ayrım 10, sayfa 89. Taksiye binmiş eve dönüyorlardı. Buz tutmuş kaldırımdan Yvonne onlara el sallarken Francis de korumacı bir tavırla kolunu onun omzuna atmıştı. Dominic ve Anne onlardan birkaç dakika önce çıkmıştı ve Bill de yoldan geçenlere serenat yapıyordu. Jennifer, "Yvonne harika bir haber verdi değil mi?" diye sordu. "Öyle mi diyorsun?" "Evet, sence güzel değil mi?" Lawrence pencereden dışarıya bakıyordu. Sokak lambaları dışında şehrin sokakları karanlığa gömülmüştü. "Evet," dedi. "Bebek harika bir haber. Bill de çok fena sarhoş oldu değil mi?" Jennifer pudra kutusunu çantasından alıp yüzünü kontrol etti. Sonunda onu şaşırtmaktan vazgeçmişti. Larry hala sokağa bakarken "Bill aptalın teki," dedi. Uzaklardan bir alarm sesi gelmişti. Jennifer, çantasını kapatıp başka ne söyleyebileceğini düşünürken ellerini kucağında birleştirip duyunca "Ne hissettin?" diye sordu. Kocası ona döndü. Yüzünün bir yarısı dışarının ışığıyla aydınlanmıştı ve diğer yarısı karanlıktaydı. "Yvonne hakkında yani, restoranda pek bir şey söylemedin." Lawrence, "Francis Moncrief'in ne şanslı bir herif olduğunu düşündüm," dediğinde Jennifer kocasının sesindeki hüznü fark etti. Eve kadar süren kısa yolculuk boyunca başka bir şey konuşmadılar. Eve vardıklarında Lawrence şoföre yol parasını verdi ve Jennifer da pürüzlü basamakları dikkatlice çıktı. Lambalar yanıyordu ve karla kaplı kaldırıma açık sarı bir ışık yayılmıştı. Sessizliğe gömülmüş meydanda Işıklara yanan tek ev onlarınkiydi. Jennifer, kocasının basamaklardaki dengesiz adımlarını görünce onun sarhoş olduğunu düşündü. Gece boyunca kaç biçki içtiğini hatırlamaya çalıştı ama bulamadı. Bütün gece nasıl göründüğüne odaklanmıştı. Beyni tamamen normal görünme çabasıyla işliyordu. İçeri girdiklerinde Jennifer, "Sana bir içki getirmemi ister misin?" dedi. Koridor ayak sesleriyle yankılanıyordu. "İstersen çay da yapabilirim." Kocası paltosunu koridordaki sandalyeye bırakarak "Hayır," dedi. "Yatmak istiyorum. Şey, ben sanırım ve senin de benimle gelmeni istiyorum." Demek böyle oluyordu. Jennifer paltosunu düzgünce koridordaki portmantoya asıp yatak odasına giden merdivenleri kocasının peşinden çıktı. Daha fazla içmediği için pişman olmuştu. Dominic ve Anne gibi kaygısız olabilmeyi, yollarda kahkahalar atıp birbirlerine sarılabilmeyi çok isterdi. Ama kocası öyle kahkahalar atacak bir tip değildi. Saat 2'ye çeyrek kalayı gösteriyordu. Lawrence kıyafetlerini çıkarıp yere attı. Jennifer bir an onun fena halde yorgun olduğunu görünce içinde belki de hemen uykuya dalabileceğine dair belli belirsiz bir ümit yeşerdi. Ayakkabılarını çıkardı ve elbisenin yaka düğmesini yardım almadan açamayacağını fark etti. Lawrence, "Evet, düğmemi açmama yardım edebilir misin?" Jennifer sırtını ona döndü ve kocasının parmakları beceriksizce düğmeyi açarken irkilmemeye çalıştı. Nefesinde keskin bir içki ve sigara kokusu vardı. Birkaç defa ensesindeki saçları çekmiş, Jennifer'ın geri çekilmesine sebep olmuştu. "Kahrolası," dedi Lawrence sonunda. "Kopardım." Jennifer elbiseyi omuzlarından indirdi ve kocası da ipek kaplı düğmeyi onun avucuna koydu. Jennifer umursamamış gibi görünmeye çalışarak "Sorun değil," dedi. "Bayan Cordoza dikebilir." Tam elbisesini asıyordu ki Lawrence onun kolunu kavrayıp "Bırak onu," dedi. Jennifer'a bakarken başı hafifçe sallanıyordu ve göz kapakları da gölgedeki gözlerinin üzerinde hafifçe aralanmıştı. Yüzünü eğip Jennifer'ı kollarının arasına aldı ve öpmeye başladı. Elleri Jennifer'ın boynundan aşağıya omuzlarına doğru kayarken Jennifer'ın gözleri kapalıydı ve Lawrence dengesini kaybedince ikisi birden tökezledi. Sonra Lawrence onu yatağa çekti. Kocaman elleri Jennifer'ın göğüslerini kavramış, ağırlığını da üzerine vermeye başlamıştı. Jennifer da onun öpücüklerine nazikçe karşılık verirken nefesinden tiksindiğini belli etmemeye çalışıyordu. Kocası Şimdi hızlı hızlı nefes alıp verirken Jenny diye mırıldanıyordu. Jenny. Belki de uzun sürmez diye düşündü. Sonra kocasının durduğunu fark etti. Gözlerini açtığında kendisini izlediğini gördü. Boğuk bir sesle sorun nedir diye sordu. Hiç. Sanki sana iğrenç bir şey yapıyormuşum gibi görünüyorsun. Öyle mi hissediyorsun? Larry sarhoştu ama yüzünde farklı bir ifade daha vardı. Jennifer'ın açıklayamadığı acı dolu bir ifadeydi bu. Affedersin hayatım. Öyle bir izlenime kapılmanı istemedim. Jennifer dirseklerin üzerinde doğruldu. Sanırım yorgunum. Elini kocasına uzattı. Aa evet, yorgunsun. Yan yana oturdular. Lawrence elini saçlarının arasından geçirirken hayal kırıklığına uğradığı her halinden belliydi. Jennifer suçluluk duygusu hissetse de biraz rahatlamıştı. Sessizlik dayanılmaz bir hal aldığında kocasının elini tuttu. Lawrence, sence ben iyi miyim? İyi mi? Bu da ne demek oluyor? Jennifer boğazında bir yumruğu hissetti. Lawrence, onun kocasıydı. Tabii ki ona içini dökebilirdi. Yvonne'un Francis'e nasıl yaslandığını, sürekli bakıştıklarını ve başka kimsenin katılmadığı sayısız sohbetlerini düşündü. Kahkahalar atarak taksiye giden Dominic ve Anne düşündü. Lawrence, sonunda kocası Larry diye çıkıştı. Bana Larry de. Bunu neden yapıyorsun anlamıyorum. Jennifer elleriyle yüzünü kapattı. Larry, affedersin. Ben yalnızca kendimi hala tuhaf hissediyorum. Tuhaf mı? Jennifer irkildi. Bir şey eksikmiş gibi. Parçalarını birleştiremediğim bir yapboz gibi. Bu çok mu saçma? Ona lütfen beni rahatlat diye yalvarmak istedi. Bana sarıl. Aptallık ettiğini ve her şeyi anımsayamayacağımı söyle. Hargraves'in haklı olduğunu ve korkunç duygudan kurtulacağımı söyle. Beni biraz sev. Beni yanından ayırma. Yapman gereken en doğru şey buymuş gibi hissedinceye kadar. Beni anla. Ama Jennifer başını kaldırdığında kocasının gözleri birkaç metre ötede halının üzerinde duran ayakkabılarındaydı. Bu sessizliğin sorgular nitelikte olmadığını Jennifer yavaş yavaş kavruyordu. Bir şeyleri çözmeye çalışmıyorlardı. Bu korkunç donukluk daha karanlık bir şeylerin, bastırılmış öfkenin bir göstergesiydi. Hayatında neyin eksik olduğunu düşünüyorsun Jennifer diye sorduğunda sesi kısık ve buz kesmişçesine tedbirliydi. Jennifer aceleyle hiç dedi. Hiçbir şey. Çok mutluyum. Ben... Jennifer kalkıp banyoya yöneldi. Önemli bir şey değil. Bay Hargraves'in dediği gibi yakında geçer. Yakında tamamen kendimi bulacağım. Uyandığında kocası çoktan gitmişti. Ve Bayan Cordoza hafifçe kapıyı tıklatıyordu. Jennifer gözlerini açtığında başında korkunç bir ağrı hissetti. Hanımefendi, size bir fincan kahve getirmemi ister misiniz? Çok iyi olur, teşekkür ederim. Jennifer yavaş yavaş kalkmaya çalışırken parlak gün ışığına bakıp gözlerini kıstı. Saat 10'a çeyrek vardı. Dışarıdan gelen araba motorlarının sesini, birinin kaldırımdaki karı süpürdüğünü, ağaç dallarına tüneyen serçeleri duyuyordu. Gece yere saçılan kıyafetleri her nasılsa toplanmıştı. Kendini yastığına bırakıp önceki gece olanların zihnine doluşmasına izin verdi. Jennifer gece banyodan döndüğünde kocası ona sırtını dönmüş, geniş ve güçlü omuzları aşılmaz bir bariyer olmuştu. Jennifer rahatlasa da kafasını daha da karıştıran bir hisse kapılmıştı. Şimdi melankolik bir bitkinlik de çökmüştü üzerine. Daha iyisini yapmalıyım diye düşündü. Duygularım hakkında konuşmaktan vazgeçeceğim. Ona karşı daha iyi olacağım, daha cömert olacağım. Dün gece onu kırdım ve sebebi de belliydi. Bayan Cordoza kapıyı çaldı, bir tepside kahve ve iki küçük tost getirmişti. Aç olacağınızı düşündüm. Ah çok naziksin, affedersin. Saatler önce uyanmalıydım. Şuraya bırakıyorum. Bayan Cordoza tepsiyi yatak örtüsünün üzerine bırakıp kahve fincanını aldı ve Jennifer'ın komodinin üzerine bıraktı. Sizi rahatsız etmemek için alt katta olacağım. Hizmetçi Jennifer'ın çıplak koluna, parlak ışıkta göze çarpan yarasına baktı ve yüzünü çevirdi. Kadın, odadan çıkarken Jennifer kitabı fark etti. Okuyacağı ya da beğenmezse birine vereceği aşk romanı. Önce kahvesini içecek, sonra kitabı alıp alt kata inecekti. Dün akşamki tuhaf konuşmanın ardından Bayan Cordozo ile arasını düzeltmesi iyi olurdu. Jennifer kahvesini yudumladı ve karton kapaklı kitabı alarak sayfalarını çevirdi. Bu sabah okuyamayacak kadar bulanık görüyordu. Kitabın arasından bir kağıt parçası düştü. Jennifer kitabı komitin üzerine bırakıp kağıdı aldı. Yavaşça açıp okudu. Hayatım, öyle çabucak gidince söylemek istediklerimi sana anlatamadım. Ama seni reddetmedim ben. Gerçeklerden o kadar uzaksın ki bunu kaldıramıyorum. Gerçek şu ki sen benim seviştiğim ilk evli kadın olmayacaktın. Durumumu biliyorsun. Ve açıkçası ben bu zamana kadar böyle ilişkiler yaşadım. Kimseye yakın olmak istemiyorum. İlk karşılaştığımızda senin de diğerlerinden farksız olacağını düşündüm. Ama cumartesi günü odama geldiğinde o elbisenin içinde harika görünüyordu. Sonra boynundaki düğmeyi açmamı istedin. Parmaklarım tenine değdiğinde sevişmemizin ikimiz açısından da felaket olacağını anladım. Sen hayatım, iki yüzlülüğün ne demek olduğunu bilemezsin. Çok dürüstsün. Şu anda öyle hissetmesen bile saygın biri olmak büyük bir onurdur. Senin bu saygınlığı yitirmene sebep olan adam konumuna düşmek istemiyorum. Ben mi? Bana baktığın an bunu yaparsak kendimi kaybedeceğimi biliyordum. Seni diğerleri gibi bir kenara atamam. Bir restoranda karşılaştığımızda Lawrence'la hiçbir şey olmamış gibi selamlaşamam. Seninle sınırları olan bir birliktelik yaşamak beni asla tatmin etmez. Aksini düşünmek kendimi kandırmak olur. İşte bu yüzden tatlım, ensendeki o düğmeyi yeniden ilikledim. Sırf bu yüzden iki gecedir gözüme uyku girmedi. Ve hayatım boyunca edepli bir şey yaptığım için kendimden nefret ettim. Beni affet. B. Jennifer yatağında doğrulurken gözüne ilişen o tek kelimeye bakıyordu. Lawrence. Ki bu bir tek anlama gelebilirdi. Mektup ona yazılmıştı. 5. Ağustos 1960. Anthony O'Hare Brazzaville'de uyandı. Güneş ışınlarının panjurlardan içeri süzüldüğünü belli belirsizce fark ederken tepesinde tembel tembel dönen vantilatörü izliyordu ve bir an bu kez ölecek mi diye merak etti. Kafası sanki bir kafese hapsolmuştu ve oklar bir şakağından girip diğerinden çıkıyordu. Dün gece biri böbreklerine çekiçle var gücüyle vurmuş gibiydi. Ağzı kurumuş, kötü kokuyordu ve biraz da midesi bulanıyordu. İçini belirsiz bir panik duygusu kaplamıştı. Vurulmuş muydu? Bir arbedede dayak mı yemişti? Gözlerini kapatıp sokaktan gelen sesleri dinlemeye koyuldu. Sebze satıcılarının sesini, hiç dinmeyen radyo cızırtısını ve bir sonraki isyanın nereden kopacağını bekleyen insanların seslerini duymaya çalıştı. Ama tek bir ses yoktu. Bu sarı hummaydı. Bu defa kesin yakalanmıştı. Ama bu düşünce zihninde canlanırken etraftan Kongo'ya özgü tek bir ses bile gelmediğinin farkındaydı. Açık pencereden ne bir bağırışma, ne bar müziği, ne de muz yaprağında pişirilen kuanga kokusu geliyordu. Silah sesleri de yoktu. Lingala veya Swahili dillerinde bağırışmalar duyulmuyordu. Yalnızca sessizlik vardı ve martıların uzaktan gelen sesleri. Hayır, Kongo'da değildi. Fransa'daydı. Acısı şiddetlenene kadar süren anlık bir minnet duygusu kapladı içini. Zihninin hala analiz yapabilen tarafıyla, doktorun bir daha içerse çok daha kötü hissedeceğini söyleyerek onu uyardığını anımsadı. Yanılmadığını görmek kim bilir, Bay Robertson'ı nasıl mutlu ederdi. Kendini rezil etmeden bunu yapabilecek kadar güven kazandığında doğruldu. Bacaklarını yatağın bir kenarından sallandırdı ve geride uzun bir gece bıraktığının kanıtı olan masadaki boş şişeleri gördü. Ter kokusunu hissedince pencereye yürümeye çalıştı. Perdeyi birkaç santim araladığında altın rengi bir ışıkla yıkanan aşağıdaki koya baktı. Gözünün önünde uzanan çatılar, Kongo'daki bungalovların paslı çatılarından değil, pişirilmiş tuğladandı. Buralarda yaşayan insanlar, deniz kıyısında gezinen, konuşan, yürüyen, koşan, sağlıklı ve mutlu insanlardı. Beyaz ırktan varlıklı insanlar. Anthony gözlerini kıstı. Manzara kusursuzdu ve çok sakindi. Perdeyi bırakıp banyoya yöneldi ve sefil bir halde tuvalete eğilip kustu. Tekrar kalkabildiğinde düzensiz adımlarla duşun altına girdi ve duvara yaslanıp 20 dakika boyunca sıcak suyu üzerine akıtırken içini saran şeyin de akıp gitmesini diliyordu. Haydi kendine gel artık. Giyinip kahve istedi ve biraz daha rahat bir şekilde ayakta durabildiğini fark edip masanın başına oturdu. Saat neredeyse 11'e çeyrek vardı. Geçen öğlen üzerinde çalıştığı profil çalışmasını yollaması gerekiyordu. Karmakarışık notlarına baktı ve gecenin nasıl son bulduğunu anımsadı. Anılar yavaş yavaş zihnine doluşuyordu. Otelin önünde yüzünü ona çevirip öpülmeyi bekleyen Mariet. Hala ne kadar aptal olduğunu mırıldanırken kararlı bir şekilde onu reddetmesi. Kız çok çekiciydi ve onunla ilgileniyordu. Ama Anthony bu gece yaptığı küçücük bir şeyle de olsa gururlanmak istiyordu. Ah tanrım! Jennifer Sterling kırılmış ve yaralı bir halde ceketini ona uzatıyordu. Anthony'nin onlarla ilgili hiç düşünmeden atıp tuttuğu her şeyi duymuştu. Onunla ilgili ne demişti? Küçük şımarık, taytay, yaratıcı bir fikri olmayan. Anthony gözlerini kapattı, savaş meydanlarında olmak daha kolaydı diye düşündü. En azından daha güvenliydi. Savaş meydanlarında düşmanın kim olduğunu söylemek kolay olurdu. Kahvesi geldi, derin bir iç geçirip fincanını doldurdu. Telefon avizesini kaldırdı ve operatörden onu Londra'ya bağlamasını istedi. Bayan Sterling, ben terbiyesiz bir ahmağın tekiyim. Yorgunluğumu ya da yediklerimi bahane etmek isterdim ama ne yazık ki yaptıklarım, içmemen gereken alkolün ve beceriksizliğimden kaynaklanan öfkemin bir sonucu. Ayıkken kendime yönelttiğim eleştiri sizin düşüncelerinizden çok da farklı değildir eminim. Lütfen sizden af dilememe izin verin. Londra'ya dönmeden önce siz ve Bay Sterling'le bir öğle yemeği yiyebilirsem belki kendimi affettirebilirim. Anthony O'Hare. Not. En azından bu konuda onurlu davrandığımı göstermek için Londra'ya yolladığım raporu da ekte gönderiyorum. Anthony mektubu katlayıp mühürledi ve çevirdi. Aslında hala biraz sarhoş olabilirdi. Daha önce böyle dürüst bir mektup yazdığını anımsamıyordu. Elinde mektubu yollayacağı bir adres olmadığını fark edince aptallığına lanet etti. Önceki akşam onu Sterling'in şoförü almıştı ve utancının yanı sıra dönüş yolunu da pek anımsamıyordu. Otel resepsiyonundan da pek yardım alamadı. Kapı görevlisi Sterling mi diye sorup başını iki yana sallamıştı. Anthony, onu tanıyor musunuz? Zengin bir adam, çok önemli biri dedi. Ağzındaki kötü tat gitmemişti hala. Görevli yorgun bir ifadeyle bayım dedi. Buradaki herkes zengin ve önemlidir. Öğleden sonrası sakindi. Açık gökyüzünün altında tertemiz, ışıl ışıl bir hava vardı. Anthony önceki akşam arabanın gittiği yolda yürümeye başladı. Dünkü araba yolculuğu 10 dakikadan kısa sürmüştü. Evi tekrar bulması ne kadar zor olabilirdi ki? Mektubu kapıya bırakıp dönecekti. Kasabaya döndüğünde ne yapacağını düşünmek istemiyordu. O sabah alkolle uzun süreli ilişkisini ona anımsatan vücudunda şimdi hafif ve inatçı bir arzu ortaya çıkmıştı. Bira diye düşündü. Şarap, viski. Böbrekleri ağrıyordu ve hala biraz titriyordu. Yürümek ve iki güler yüzlü şapkalı kadınla selamlaşmak ona iyi gelecekti. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Jennifer, J-E-N-N-I-F-E-R. Kwanga, K-W-A-N-G-A. Lingala, L-I-N-G-A-L-A. Swahili, S-W-A-H-I-L-I. Robertson, R-O-B-E-R-T-S-O-N.